Evet, bugün yine fırsatımız var. Bizim Kaos kardeşlerimize ziyaret edelim. Ve yolculuk yapıyoruz Yunanistan'a, Gürtse'ye. O da Korint kasabası var. Ve onlara yazılan bir mektup, iki tane mektup var İncil'de. Paulus çok uğraştı o kiliseyle. Onlar gene bütün bir kaos. Kaos kilisesi Korint derdik, tamam mı? Bugün 3. bölümden okuyoruz. 5'ten 15'e kadar. Ve burada Paulus kilise için konuşuyor. Kilise. Bu söz, biz bunu değişik anlamlarda kullanıyoruz. 4 tane değişik farklı anlam var. Kilise sözünün. Bazen kilise diyoruz bir bina için. Değil mi? Bir bina. Roma'daki Aziz Petrus Kilisesi bir binadır. Taştan yapılmış bir bina. Bazen kilise kullanıyoruz bir organizasyon için. Baptist Kilisesi. O bir bina değil, o bir grup insanlar. Aralarında bir organizasyon kurmuşlar. Ve o sözü öyle kullanıyoruz. Var başka bir anlam. Kilise demek bütün imanlılar. İsa Mesih'in birinci gelişinden, İsa Mesih'in ikinci gelişine kadar bütün yeryüzünde, bütün zamanlarda yaşamış bütün imanlıları kapsayan herkes. Tamam mı? Ona diyoruz genel kilise. Çünkü her zaman vardır, her zaman her yerde bulunuyor. Bir de dördüncü bir anlam var. Ve işte Paulus bugün bu konuda, yani bu anlamda konuşacak. O da yerel kilise. Yani bir yerde toplanan, birbirlerini tanışan ve yakın olan bir grup imanlı. Buna diyoruz yerel kilise. Mestat Sırkmak Bulgarcası, değil mi? Hani bir yerde toplanan kilise. Bu dördüncü anlamda kiliseye okumak istiyoruz. Tamam mı? Ve bu Kaos Kilisesi Korint, o da öyle bir kiliseydi. Ve şimdi Paulus bu konuda bize hani konuşuyor. Ve özellikle bölüm 1'den bölüm 4'e kadar görüyoruz. Paulus aynı tema konuşuyor. Birlik için. Çünkü o kilisede bölünmeler başladı olmaya. Bölünmeler. Herkes bir önderi tutup dedi ki ben ona bağlıyım. Ve bu dört grup kimiydi? Var idi Apollosçular, var idi Pavlusçular, sonra Petrusçular ve en sonunda Mesihçiler diyoruz. Mesihçiler. Yani sadece Mesih'i tutan. Ama bu herhalde iki tane grup daha küçüktü. Petrus uzaktı. Petrus nerede? Çok Yeruşalim'de. Ve bu İsa Mesihçi fraksiyası, Mesihçi bölünmesi, bu herhalde İsa'nın kardeşlerin, yani Yakup ve işte Yahuda gibi İsa'nın kardeş, öz kardeşleri, beden kardeşleri vardı. Onu tutanlar vardı. Onlar da uzak. Ama en yakın Paulus ve Apollos. Bu iki grup en büyükte herhalde. Ve şimdi Paulus bu konuda konuşuyor. Acaba Paulusçular mı haklı yoksa Apollosçular mı haklı? Kim daha önemli? Paulus mu daha önemli? Açan kilise kurdu. Yoksa Apollos mu önemli? Hani daha sonra devam etti onun işi. Ve bu konuda şimdi Paulus konuşmak istiyor. Ve demek istiyor ki hayır, aramızda bir ayrım yok. Siz birbirinizden hani uzaklaşıyorsunuz, ayrım yapıyorsunuz. Ama bu tamamen beden düşüncesi. İnsanca düşünüyorsunuz, ruhça değil. Bedence düşünüyorsunuz, ruhça değil. O kadar ilahi yapıyorsunuz, o kadar övünüyorsunuz. Hani bizde kutsal ruh var ama daha kafanızda insan düşüncesi var. Beden düşüncesi var. Bedence düşünüyorsunuz. İmansızlar gibi düşünüyorsunuz. Toplantıda ne yaparsınız beni ilgilendirmiyor. Eğer böyle bir düşünce varsa sizde hani değişik gruplar yapalım. Hani ayrı ayrı insanlar tutalım. Demek siz daha ruhça düşünmüyorsunuz. Okuyorum. Bölüm 3, ayet 4'ten aşağı. Çünkü biriniz ben Pavlusçuyum diyor ve başkası ben de Apollosçuyum diyor. Madem öyle, siz beden düşüncesi içinde değil misiniz? Apollos da kimdir ve Pavlus da kimdir? Sade hizmetçidirler. Her ikisi Rabbin verdiği fırsatla aracı oldular, siz imana gelesiniz. Ben ektim, Apollos suladı. Ama Allah büyütürdü. Öyle ki ne eken bir şeydir, ne de sulayan, ama büyütüren Allah. Eken ve sulayan birdir. Her biri kendi çalışmasına göre kendi karşılığını alacak. Çünkü biz Allah'ın iş arkadaşlarıyız. Siz gene Allah'ın tarlası, Allah'ın binası oluyorsunuz. Görüyorsunuz, burada iki tane benzetme olacak. Tarla ve bina. Kiliseye benzetiliyor bir tarlaya ve sonra bir eve, bir binaya. Ve şimdi devam ediyor. Okumak istiyoruz burada şimdi. Paulus bu birlik konusunda çok uyarıyor onları. Bu artık üçüncü defa aynı konuya değiniyor. İnsan tutmayın, toplulukta ayrım yapmayın. Ben size yalvarıyorum. Bu tamamen insan beden düşüncesi. Bölüm 1, 13 dedi ki, onlara azaladı da mektubun girişinde. Siz ne yapıyorsunuz böyle bölünmeler? Mesih paramparça mı oldu? Pavlus sizin için haça gerilmedi ki. Yoksa Pavlus'un adına mı vaftiz oldunuz da insan tutuyorsunuz değil mi? Evet, bir bakıyoruz. Birincisi olarak Allah'ın tarlası var. Apollos da kimdir? Ve Pavlus da kimdir? Sade hizmetçidirler. Her ikisi Rabbin verdiği fırsatla aracı oldular. Siz imana gelesiniz. Allah'ın tarlası diyor, sizsiniz. Evet, kutsal kitap da böyle yemişle, meyveyle, tahılla çok böyle benzetmeler var. Çok böyle benzerlikler kullanılıyor. Değil mi? En meşhur Mata 13'te 4 toprak benzetmesi. Ve ikinci, gitmiş tohum eksin. Hepiniz bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Sonra İsa gene bir benzetme anlatıyor. Konuşuyor yani gene bir tarla meselesi var. O da varmış ekinler, güzel ekinler, buğday. Bir de deliciler, hani kısır ekinleri diyoruz. Yani içi boş. Ve hatırlıyorsunuz o benzetme. İsa burada ne konuşuyor? Sonra İsa konuşuyor bir hardal tanesi için. Gene bir şey ekmek var, büyümek var, yetiştirmek var. Tamam mı? Luka 13'te görüyoruz. İsa diyor ki varmış bir incir ağacı. Ve artık hiç meyve vermiyor. Bir işçi geliyor, patronuna diyor ki keselim onu. Ve patron demiş ona hayır, bir sene daha bekle. Daha azıcık müddet tanıyacağız. Bir sene daha uğraş, gübrele onu, sula onu. Eğer gene vermezse o zaman kes. Tamam. Mata 21'de bunun orijinalini görüyoruz. İsa yol kenarında bir incir ağacı görüyor ve meyve bulamayınca ne yapıyor? Onu lanetliyor. Meyve yok diyor. Ve bu ağaç da kuruyor. Ve İsa çok defa buna benzer sözler kendisi söyledi. Ben asmayayım diyor. Ben asmayayım. Siz çubuklarsınız. Babam gene nedir? Bahçe. Şey bahçıvandır. Evet. Bağ sahibidir. Tamam mı? Eski antlaşmada bile bu düşünce oradan geliyor. Mezmur 80 ayet 8 ve 9 şöyle konuşuyor. Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin, ulusları kovup onu diktin. Ne bu? Ne konuşuyor? İsrail halkı diyor bir asma, yani bir asma çubuğuna benzetiliyor. Fidan gibi, zayıf, kolay kırılan, yani insanca bakarsan güç yok. Bir fidan gibi onu aldın diyor Mısır'dan, Egip'ten. Ve şimdi bugün Filistin toprağına ektin ve o da büyüsün. İsrail halkı kendisi bir asmaya benzetiyor. Ve İsa diyor ki asma benim. Ve böylelikle çok defa görüyoruz. Rab uğraşıyor. Hani bir şeyler ekiyor, bir şeyler tarımla uğraşıyor. Bir karşılık alsın diye. Evet ve Paulus gene burada bir biz siz meselesi yapıyor. Biz siz. Biz apostollar ya da diyelim müjdelemekle uğraşan bütün müjdeciler, tamam mı? Ve ondan sonra siz diyor. Siz sesleyenler. Bizim sayemizden yani imana gelenler. Biz ekiyoruz, siz ekilenlersiniz. Bizim sayemizden diyor imana geldiniz. Evet. Ama diyor bir tarla meselesi var. Ve tarla sözü bence gösteriyor ki tarlanın sahibi büyük bir rekoltu bekliyor. Bolluk istiyor. Bir tarlaya böyle birkaç tane ekmiyorsun. Bol bol fazlalıktan ekiyorsun. Çok büyük bir rekoltu olsun. Ondan para kazanasın. Bir bahçe başka. Bir tarla başka. Bir bahçede ekiyorsun gene bir şeyler. Ama sadece kendin için. Kendin yiyesin. Ama bir tarla bolluk istiyorsun değil mi? Fazlalık istiyorsun. Ve aynı biçimde Rab derken siz Allah'ın tarlası oluyorsunuz. O zaman çok fazla imanlı bekliyoruz. çok büyük bir rekolte bekliyoruz. Ve şimdi bu benzetmede konuşuyor, yani bir ayrım yapmasınlar. Pavlos ve Apollos aynı tarlada işlediler. Aynı patronun işçileridir. Hatta aslında birdiler diyor. Pavlos ve Apollos birdiler. Bu fikir, yani bunu görüyoruz. Tarla başka, bahçe başka. En başta nasıl? Yaratılış 1.12'de Allah en başta dünyayı yarattı ve ne yaptı? Bir bahçe dikti. Yani oradaki insanlar beslensin diye, yani kendilerine kadar, kendi ihtiyaçlarını karşılasınlar diye. Yaratılış 1.12'de şöyle konuşuyor. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Ve her ne zaman bir tohum toprağa ekilirse o da ne oluyor? Rab burada aslında bir mucize yapıyor. Gene nasıl en başta cansız topraktan canlı bir varlık yarattı. Aynı biçimde cansız bir tohumdan canlı bir meyve çıkıyor insanlara. Evet, Adem lazım da işlesin ama aslında Rab her sefer orada işliyordu. Yani Rab'bin mucizesiydi, hani orada meyveler olsun ve böylelikle aynı fikri görüyoruz. Pavlos diyor ve Apollos, biz işledik evet ama büyütüren diyor Allah'tır. Kilisede ruhsal işi yapamazsın. Biz hani Rab'de çalışanlar, hani var böyle kişiler diyor ki ben yüzlerce kişiyi imana getirdim. Sen hiç kimseyi imana getirmedin, bir kişi bile. Nasıl bir çiftçi diyemez, ben bu kadar ektim tarla, ey güzel, güneşi, yağmuru, nereden, değil mi? Ben yaptım, olamaz. Aynı biçimde biz ruhsal dünyada anlıyoruz, her bir insan hani ne zaman imana gelirse, Mesih'te yeniden doğarsa bu bir mucizedir. Ve bu mucizeyi yaratan Rab'bin kendisidir. Tabii ki bu durumda kendini sor. Ben bunu yaşadım mı? Ben gerçekten o tarlada ekilen bir tohum gibi büyüdüm mü? Evet, dedi ki Rab kiliseyi, hatta yerel kiliseyi, bir yerde toplanan bir grup insanları benzetiyor bir tarlaya. Ve büyük bir rekoltu bekliyor. Onun için ekti. Onun için bizi imana getirdi. Bolluk olsun diye. Evet. Ve her kilise bunu anlamalı. O görüşü çok kolay kaybedebiliriz. Ne demek istiyorum? Birçok imanlılar da, yani bir grup imanlı büyümedi mi? Hani bir büyümek meselesi olmadı mı? Büyük bir rekolte beklemedi mi? Öyle bir anlayışa, öyle bir duruma gelebilir ki, burada güzel sıcacık bir sobamız var, klimatiğimiz var. Her hafta ayrı kişilerle toplanıyoruz. Çok güzel bir grup olduk. Böyle kalalım. Bu yetiyor bize. Ve anlamıyoruz. Rab diyor siz bir tarlasınız. Ya o da bir avuç, o da bir avuç. Yani buğday olmaz. Bütün tarla sonuna kadar istiyorum dolsun. Ama biz bu görüşü çok defa kaybediyoruz. Bir imanlı ölürse sayımız azalacak. Bir bebek doğarsa sayımız çoğalacak. İş bu kadar. Başka bir şeyi düşünmüyoruz. Yani aramıza başka kişi gelsin, yeniden çıkalım, ekelim, yetiştirelim. Yok. Çok defa bir kilise bu duruma gelebilir. Ve o çok kritik bir durum. Bir kilise bu duruma geldi mi, ölmek üzeredir. Bilirsiniz. Birçok önder de, pastorlar da aynı kafada, aynı düşüncede. Birkaç kişi var mı İra'yı söylesinler? Var mı o da 15-20 kişi beni seslesinler, ben konuşurken bu kadar yetiyor bana. Bakmıyorlar asıl bu tarla dolsun, büyüsün, son kenarına kadar bolluk olsun. Hayır, biz iyiyiz. Bir grup insancık böyle, bu yetiyor bize. Ama öyle düşünürsek o gösteriyi hiçbir şey daha anlamadık. Tarla, amaç bu. Onun için Rab bizi ekti diyor. Siz diyor Allah'ın tarlasısınız. Evet, Rab büyük bir rekoltu bekliyor kendi tarlasından. Bu birincisi. Ve sonra Pavlos dedi ki ikinci mesele nedir? Hem Allah'ın tarlasısınız diyor, hem de Allah'ın evisiniz. Bina. Yani benzetmek kayıyor şimdi tarla düşüncesinden bir bina düşüncesine. Ve o da Pavlus şöyle devam ediyor. Ayet 11. Koyulan temel İsa Mesih'tir. Ondan başka bir temel hiç kimse koyamaz. Bir binanın bir temeli lazım. Ve o temel sağlam olması lazım değil mi? Matta 7'de İsa bunu çok iyi anlatıyor. İki tane ev var bütün aynı. Ama işte sağlam bir bina lazım. Çünkü bir gün gelecek bir sel diyor. Ve o sel geldi mi ne oluyor? Ya kalacaksın ya duvarlarını yıkılacak. Ya ev kalacak ya yok olacak. İşte orada İsa kişisel konuşuyor. Her bir imanlıya tek tek konuşuyor. Senin temelin nedir? Burada Pavlus konuşuyor gene temel ama değil tek tek. Bütün kilise olarak temel nedir? Şimdi biz mesela gidiyoruz bir başka bir devlete ve kilise kurmak istiyoruz. Asıl bir kilise olsun diye nasıl olmalı? Pavlus diyor, koyulan temel İsa Mesih'tir. Ondan başka bir temel hiç kimse koyamaz. Ve her bir kilise kendini bunu sormalı. Bizim temelimiz aslında İsa Mesih midir? Ve İsa ise hangi İsa? Pavlus 2. bölüm dedi ki, haça gelmiş İsa'dan başka hiçbir şey bilmemeye karar verdim aranızdayken de. Haça gelmiş İsa. Yani öyle bir İsa, öyle bir temel. Onu istiyoruz. Çünkü İsa deyip de çok başka İsa'lar uydurabiliriz. Ve böyle de oluyor. Olabilir mi bir kilise kurulsun ama temeli İsa olmasın? Mesih olmasın. Var. Ne diyor Pavlus? Koyulan temel İsa Mesih'tir. Ondan başka bir temel hiç kimse koyamaz. Ha. Ama Katolikler ne yapıyor? Onlar diyor, din İsa, Petrus bizim temelimiz. Katolik kilisesi Petrus'un üzerinde kurulmuş. Çünkü İsa demiş ki, ben sana diyorum sen Petrus'un ve bu kaya üzerinde kilisemi kuracağım. Biz bakıyoruz yani, ben kendi kilisemi kuracağım diyor. Onlar okuyor, Petrus'un üzerinde kurulan. Yani anlıyor musunuz? İşte bu sözü yanlış anlaşıyor. Çünkü gerçekten Petrus'un üzerinde kuruldu. Ne zaman? Pentekost gününde. Pentekost gününde Petrus kalktı birinci olarak ve bu Mesih'i temel olarak vaaz etti. Kilise o zaman kuruldu. Evet. Asıl diyor, Pavlus sizin için haça gerilmedi ki. Pavlus'un adına vaftiz olmadınız ki. Ve aynı biçimde Petrus'un adına vaftiz olmadık. Değil mi? O kaya Petrus değil, İsa'dır. Evet. İkincisi, değil Mesih'i de başka şeylere temel alan kilise babaları. Hani apostollardan sonra yüzlerce sene içinde büyük patriarchlar, hani bunu Ortodokslar, Pravoslav kilisesi onlar yapıyor. Aynısı yapıyor. Biz onların temeli Mesih değil, onların temeli kilise babaları. Falanca Sveti, falanca kutsal kişi falanca zamanda öyle yazmış. Onların sözü orada geçerli. 1. Yuhanna'nın son ayeti, mektubu 1. Yuhanna mektubu 5:21 şöyle diyor. Kızanlar kendinizi putlardan kolayın. Yuhanna'nın son sözü bu. Putlardan kolayın kendinizi. Ama ne yapıyorlar Ortodoks Kilisesi? Temel İsa olmadığı için, başka kişinin temel üzerinde kurulduğu için falanca konseyde, falanca toplantıda karar verdiler ikonalara tapsınlar. Apostolar buna karşı gitti ama kilise babaları var ya, temelimiz bu. Başka bir temel üzerine kurulmuş. Sekte dediğimiz gruplar, hani aşırı uç, çok uzakta duranlar, onlar nasıl yapıyorlar? Onlar bir adamın kutsal kitap anlayışını temel olarak alıyorlar. Falanca kurucumuz böyle konuştu diye en yüksek onu tutuyorlar. Evet, Adventistler, Sıbutyanlar dediğimiz yani onlar Ellen G. White, yani bu gazetanda Elena White diyorlar ona. Amerika'da 1800 yıllarda yaşamış bir kadın. Hani o yüzlerce kitap yazdı. Ve her konuda kutsal kitabı okuyorlar Adventistler. Çok güzel okuyor ama son temel Elena White bu konuda ne konuştu? Onların temeli değil kutsal kitap ama bir kişi. Evet, şimdi biz dersek temelimiz İsa'dır. Bu demek çok kolay. Ama Reano, praktikada Nasıl olacak? Nasıl bizim temelimiz İsa olabilir? Çünkü İsa yaşamıyor aramızda. Ona gidip de danışamıyoruz. Kilise içinde herhangi bir problem varsa ne yapacağız? Kimi danışacağız? Efesler 2:20 bize çok güzel cevap veriyor burada. Evin köşe taşı İsa Mesih'in kendisidir. Tamam ama temeli de apostollar ve peygamberlerdir. Apostollar ve peygamber onlar bir. Yani Mesih'in zamanındaki peygamberle konuşuyoruz. Siz gene onların üzerinde kuruluyorsunuz. Aha şimdi anladık. İsa köşe taşı. Evet temel İsa'dır. Ama bu köşe taşının yanı sıra başka taşlar var. Kim onlar? Apostollar. Apostollar tek gerçek aracı, aramızda tek bir geçerli aracı onlardır. Temel onlardır, apostollar. Temelin üstünde durmak lazım. Apostolların sözleri bizim için geçerli. Ve bu apostolların sözleri bugün İncil'de geçerli. İncil'de onları görüyoruz. Ve bunun temelin dışına çıktın mı? Hani ne oluyor? Bir temel var burada. Sen biraz yarım metre belki olur ama 4-5 metre kadar çakabilir misin? Olmaz. O zaman ne oluyor? Bütün bina düşüyor. Bina bütün yok olacak. Evet. Demek bu da olmuyor. Dördüncü bir şey. Nasıl bazı kişiler bugün kilise yapmaya kalkıyorlar. Ve ne oluyor? Yani temel İsa olmuyor. Temel başka bir şeydir. Yani bir insan organizasyonu, insanın gücüne, insan düşüncesiyle yapıyorlar bunu. Bir plan kuruyor. İşte orada bir grup insan var. Onları nasıl kandırıp da kiliseye getireceğiz, dolduracağız kiliseyi onlarla. İnsan metotları, psikolojik, işte reklamcılık böyle metotları kullanıyorlar. Daha doğrusu insanın gönlünü yapmak istiyorlar. Şimdi o kişilere istedikleri şey verdik mi? Onların ağzına bal sürdük mü? Onların duymak istediklerini söyledik mi? O zaman kilise dolacak. Bugün çok modern bir akıntı budur. Amerika'da mesela 15 bin, 20 bin kişilik kiliseler var. Bu kafayla daha büyük. Ama onlar ne anlatıyor? Bir kilise nasıl bu kadar büyük olabilir? Tek bir yolla. Sen Mesih'in hadşini vaaz etmiyorsun. Onların duymak istediklerini vaaz ediyorsun. Ve bugün bunu çok yapıyorlar. Ve böyle kiliseler kalabalık olacak. Evet. Ama acaba temelin üzerinde durmadıkça ne olacak o kiliseleri bir gün? Var böyle psikiyatr kiliseleri. Geliyorsun kiliseye, psikolojik problemlerin çözülsün. Var böyle doktor kiliseleri. Allah'ın hastanesi diyorlar. Geliyorsun, senin bedensel problemlerini çözmek istiyorlar. Var böyle eğlence kiliseleri. Disko. Disko düğün kilisesi. Amerika'da bazı, yani daha fazla disko biçiminde, bizim aramızda ilahiler daha fazla düğün biçimde. Ha imansızların düğüne gittin, ha kiliseye gittin. Hiç fark yok. Müzik aşağı yukarı aynı. Ve anlayış da aynı. Kendimi göstereyim. Tamam, eğleneyim biraz. Evet, bütün bunlar Mesih'in üzerinde kurulmamış kiliseler. Evet. Ve bu fikri iyice anlayalım. İyice kafamıza girsin. İsa temeldir. Ancak o sağlamdır. O temel olmadı mı? Binanın dışarıdan sağlam görünebilir ama aslında kilise değildir. Ve bu er geç çökecek diyor. Hani bugün bu kadar kalabalık görünen kiliseler var. Ve Paulus diyor ki eğer temel İsa değilse, haça gelmiş İsa değilse o zaman bu temel sağlam olmayacak. Söylemediğimiz bir ilahi var. 155 şöyle yazıyor. Mesih tek temelidir gerçek kilisenin. İsa da güveyidir, o seçilmiş gelin. Gökten yere inmiştir onu aramaya, satın almış kanı ile ölüp de uğruna. Seçilir her milletten fakat tek bir beden. Aynı kanı ile yıkanır, iman ve Rabbi bir. Bir Rabbi secde eder, bir kutsal yemek yer, birbirlerine bağlıdır, salt sevgi yaşanır. Evet, kilise temel üzerinde, Mesih temelde ise, neye temeldir? Gökten yere inmiştir. Birçok kişi artık buna inanmıyor İsa'nın Allah olduğuna. Kiliseler diyorum. Ve diyor satın almış kanı ile birçok imanlı artık kendini Hristiyan diyen, hani bugün buna iman etmiyorlar. İsa'nın kanı bizi kurtarıyor ve bizim temelimizdir. Güzel, devam ediyoruz. Ayet 12. Pavlus devam ediyor. Temel İsa, bunu anladık. Sonra ne? Ama herkes dikkat etsin bu temelin üzerine nasıl bina ederse. Kimisi diyor altın, gümüş ve değerli taşlarla, kimisi gene diyor tahta, ot ve kamışla. Herkesin işi belli olacak. O gün o işi ilan edecek. Çünkü ateşle açığa çıkarılacak ve herkesin işi nasıl olduğunu ateş onu ölçecek. Eğer kişinin kaldırdığı ev ayakta kalırsa bir karşılık alacak. Eğer kişinin işi yanarsa o zararını çekecek. Gene de kendisi kurtulacak. Yalnız ateşin içinden geçmiş gibi kurtulacak. Bu son sözler birçok kişide çok büyük bir soru işareti yarattı. Bu ayetler ne demek olabilir acaba? Burada çok acayip ve farklı fikirleri işittim. Sanki, değil mi? Yazıyor ya, o kişi kurtulacak, yalnız ateşin içinden geçmiş gibi kurtulacak. Ne demek istiyor acaba? Ve burada hani farklı fikirler işittim. Çok saçma şeyler var. Sanki imanlının işleri yanabilir. Sanki dünyanın sonunda, işte son mahkemede İsa onun işlerini deneyecek ve ona göre mükafat alacak, ödül alacak ya da almayacak. Yani kendisi gene kurtulacak ama işte nagrada, ödül yok. Öyle düşünceler var. Bu ayetleri böyle tek başına okursan insan tabii anlayamaz. Sanki o duruma geldi mi onların düşüncesine göre, sanki İsa diyecek, ah sen de mi geldin buraya? Baktım senin defterlerini. Ama imana geldikten sonra bile neler karıştırmışsın. Ama neyse, iyisin gene. Gir cennete ama çok ağzını açma. O köşede otur. Çok bilme, çükür et, seni bıraktım içeri. Sanki öyle bir hava yaratıyor. Tamam mı? Tabii ki bu saçmalık. Bu ayet bunu konuşmuyor. Ama çok duyacağınız bunu. Yok efendim, ödül almayacağız. Cennete olacağız ama ödülsüz işlerimiz yanacak. Evet. Bu ayetler tabii bambaşka bir şey anlatmak istiyor. Ve işte İncil'i güzel okumadın mı? Böyle yanlış anlayışlar doğabilir. Pavlus kendisi bize bir ipucu veriyor. Kendisi açıklıyor ne demek istiyor. Çünkü biraz bir bölüm sonra, 4. bölüm ayet 6. Şöyle diyor Pavlus. Kardeşler, bu şeyleri kendim ve Apollos'tan için bir benzetme gibi anlattım. Sizin faydanız olsun diye. Öyle ki bizden örnek alıp düşüncenizde yazılan şeylerden dışarıya çıkmamaya öğrenesiniz. Öyle ki hiç kimse bir kişiyi tutup başkasını hor görmesin. Konu açık. Pavlus kendisi açıklıyor. Ne demek? Demek 3. bölüm ayet 5'ten 4. bölüm ayet 5'e kadar bütün bu ayetlerin tek bir konusu var. Pavlus ve Apollos. Bütün mesele bu. Pavlus nasıl işledi? Apollos nasıl işledi? Tema bu. Biz de onlara bu gözlükten okuyalım ve anlayalım. Ve Pavlus şimdi kendi işini anlatıyor ve sonra Apollos'un işini anlatıyor. Ayet 10 şöyle yazıyor. Allah bana merhamet verdi. Ben de ona göre bilgili bir usta gibi temeli koydum. Evi gene başkası kaldırıyor. Ne demek oluyor? Temeli ben koydum. Ben kiliseyi kurdum. Demek temel var ve duvarlar var. Pavlus ve Apollos. Farklı işler. Evet, Apostolların İşleri 18. bölümde okuyoruz. Nasıl Pavlus Atina'dan geldi ve Korint'e 2 sene kaldı. Topluluğu o zaman o başlattı. Önce Pavlus Yahudilerin duhanesine, sinagoga gitti. Bu sinagogun başı Crispus adında bir kişi çok karşı çıktı. Ama sonra bu Crispus kendisi imana geldi. Tabii ki o imana gelince kovuldular hepsi, bütün imanlar kovuldu. Ve bu Crispus'un yerine, hani sinagogun başı olan Crispus, onun yerine geçen başka bir kişi, Sosthenes adında bir kişi. O da Pavlus'a çok karşı gitmeye başladı. Hatta onu Galio adında bir vali var. Bu valinin önünde onu suçlamaya başladı. Tamam mı? Bir yalan uydurdu. Ama bu vali bunu kabul etmedi bu davayı. Ve halk Sosthenes'i dövmeye başladı. Ve en sonunda o Sosthenes de imana geldi. Bak, Sanki arka arkaya bir caminin iki hocası yani imana geliyor. Ve böylelikle Pavlus kilisenin temelini koydu. Ve ilk sırada tuğla dizmeye başladı sanki. Temel Pavlus yaptı. Ama sonra ayrıldı. Pavlus sonra Efes kasabasına gitti. Bu iki sene dolunca Efes kasabasına gitti. Ve orada da kilise kurma ve organize yapma başladı. Apollos gene Korint'e gitti. Apollos süper akıllı ve okumuş yani retorik konuşma gücü çok yüksek olan bir kişiydi. Ve Korint'e gelince o yeni henüz süt içen imanlıcıklar ona bayıldılar. Apollos yok ayrıldı. Apollos geldi ve Apollos öyle bir konuşma gücü vardı onda. Hani diyorlar ya Allah'ı gökten indiriyor. Ve herkes bayıldı. Ay süper çok güzel konuşuyor bu Apollos. Ama kilisenin önderi olmak, vaaz vermekle, güzel sözler söylemekle bitmiyor. Bir kilisenin önderi çok işler yapmalı ve vaaz vermek sadece bir tanesi. Daha çok şeyler lazım yapılsın. Ve Pavlus kendisi hakkında şöyle diyor. Allah bana merhamet verdi, ben de ona göre diyor, bilgili bir usta gibi temel koydum. Bilgili bir usta gibi. Bu sözü Grekçe'de anlıyoruz. O da yazıyor arhitekton. Anlaşılıyor değil mi? Arşitekt. Bulgarca mimar Türkçesi. Ne demek arşitekton? Bu asıl söz tekton. Arşi baş demek. Evet. Bugün bir arşitekt başka işliyor. Bugün bir arşitektin, bir mimarın işi nedir? Sadece çiziyor. Planları çiziyor. Başkası yine yapıyor değil mi? Ama o zaman öyle değildi. O zaman bir usta kendi evini planlıyordu ve yapıyordu. Yani bu işler biriydi. Biz bunlara diyoruz dülger, bizim dilimizde dülger, bir inşaat ustası, değil mi? Bir ev kurmak istersen, bir ev yapmak istersen tutuyorsun bir dülger, yoldan gel buraya, bu kadar para, 2 ayda bitir bu evi. Öyle değil mi? Dülger. Ve ben mahalleye girince hayret ettim. Yani öyle dülgeler var, öyle ustalar var, kafamı vuruyorum nasıl çalışıyorlar. Hiçbir plansız, bir sigara kutusunun arkasında birkaç çizgi yapıyor. Hadi hazır, plan hazır ve başlıyor çalışma. Her şey kafada. Böyle ev sağlam olabilir mi? Evet sağlam olacak. Çünkü adam işini biliyor. Arşitektondur. Baş ustadır. Baş ustası. Evet. Yani adam kafasında bir hayal kuruyor ve onu yerine getiriyor. Ve Pavlus da diyor ki ben öyle bir ustayım. Ben öyle bir dülgerim diyor. Evet. Ve işin ilginç tarafı sadece Pavlus değil. İsa da bir tekton idi. Tamam mı? O söz İsa için geçerli. Mata 13:55'te yazıyor. Nasıra halkı İsa'ya nasıl mana buldular? Bu Tekton'un oğlu değil mi? Ah. Ve biz bu sözü hep doğramacı olarak çeviriyoruz. Marangoz. Ama bu tam yerinde değil. Ve Mata 6:3 diyor ki bu adam Tekton değil mi? Yani İsa'yı kafada böyle bir takım dolap yapan doğramacı gibi düşünüyoruz değil mi? Hatta filmlerde ya da resimlerde öyle görüyoruz. Babası Yusuf ile işte tahtaya yapıp bir dolap yapıyor bilmem ne. Hayır. O belki odunla tahtayla çalıştı ama inşaat ustasıydı. Bir dülger idi İsa Mesih. İsa kendisi en birinci hani ev kaldırandır. Onun için Pavlus bu sözü diyor. Ben de İsa gibi öğrendim artık. Ev yapmaya, kilise yapmaya. Öyle değil mi? Ben kilisemi kuracağım dedi İsa. Ben kilisemi kuracağım. Benim tektom. Ben dülgerim. Buraya kadar iyi. Temel meselesi kolay anlaşılıyor. Ama Pavlus devam ediyor. Temel önemlidir. Ama sadece temel tek başına bina değildir. Duvarı ve çatıyı da yani kaldırmak lazım. O da kilisede nasıl olacak? Kilisede nasıl olacak? Nasıl bir kişi ev kaldırabilir? O zamanki çalışma sistemi başkaydı. Bir dülger lazımdı her taşı ona uygun bir yere koysa. Her taş farklıydı. Değil bugünkü tuğlalar gibi standart. Ama her taş farklıydı ve dülger arıyor bu taşı ve bakıyor ona bir puzzle gibi. Onu nereye koyayım? Tamam mı? Ve uygun yeri bulduktan sonra onu başka taşlarla bağlattırıyor. Duvar kaldırıyor. Onun için daha zor. Bugün tuğla tak tak tak tak. Yani acemi bir kişi bile bunu yapabilir. Ama her taş farklıysa zor değil mi? Pavlus diyor ben arhitekton, baş dülgerim. Evet ve bu konuda şimdi Pavlus sanki Apollos'a bir laf atıyor. Yani buradaki sözleri öyle anlıyorum. Ama herkes dikkat etsin, bu temelin üzerine nasıl ev kaldırıyor? Kim kaldırdı evi Pavlus'tan sonra? Apollos. Ve sanki bu ayetlerle Pavlus Apollos'a laf atıyor. Dikkat et. Şimdi bu temelin üzerinde kişi ev kaldırmaya kalkıyor. Hey Apollos, sesle. Kimisi altın, gümüş ve kıymetli taşlarla, kimisi yine tahta, ev ve kamışla. Şimdi anladık. Materyalin kalitesi çok önemli. Bir usta sadece planı yerine getirmek için uğraşmıyor ama yani materyalin kalitesine de bakıyor. Tuğlalar sağlam mı yoksa çürüyor mu, çürük mü? Tamam mı? Kendimizi bunu sormalıyız. Demek Dürger, hani inşaat ustası materyale iyice bakacak, onun kalitesi nedir diye. Ve karar verecek, hani acaba yapılmaya uygun mu, değil mi? İki kategori var. Altın, gümüş ve değerli taşlar diyor. Bir tarafta ne diyor? Tahta, ot ve kamış. Birinci materyaller değerli. İkinci grup değersiz. Birinci grup dayanıklı. İkinci grup dayanılmaz. Çabuk çürüyor. Ve özellikle evi kaldırmak için yani dürgeler ona sorsunlar. Ona dikkat etsinler. Hangi materyalla, hangi insanlarla ben kiliseyi yapmaya kalkıyorum? Tema bu da budur. Hangi insanlarla bu kiliseyi yapmaya kalkıyorum? Değil mi? Komünistler çok güzel bir vakit, bir hayal dünyası kurdular. Yani sosyalizm, sonra komünizm yetiştik mi, yani yetiştirdik mi? Ne oluyor? Her şey cennet gibi olacak. Plan da çok güzel. Bir tek problem var. İnsancıklar. İnsanın içinde komünizm olmadı mı dışarıdan yapamazsın. Ve aynı biçimde hani insanın içinde Mesih olmadı mı dışarıdan onu mesihleştiremezsin. Birçok kişi artık görüyorum aynı kafada. Gidiyorum bazı köylere, gidiyorum bazı yerlere, başka kiliselere, imanların konuşmalarına dikkat ediyorum. Tete falanca kişi gelmeye başladı toplantıya. Çok şükür, haleluya. İşte ama daha sigara içiyor, ara sıra sarfaş oluyor. Onu bıraktı mı, o zaman perfect. O zaman vaftiz edeceğiz onu. Görüyor musunuz? Dışarıdan mesihleştirilmek olmuyor. Ama içeriden bir kişi değişti mi, o zaman başka. İki tür materyal var burada. Rab burada kilisenin içindekileri iki kategori ayırıyor. Sağlam tuğlalar ve kalitesiz tuğlalar. İsa aynı fikri söyledi tarla benzetmesinde, tarla konusunda. Var asıl buğdaylar ve deliciler, yani kısır ekinleri. Ne fark var aralarında? Asıl buğdayda un var. İnsanı besleyecek bir madde var. Ama öbürler, onlar da aynı biçimde duruyorlar, aynı görünüyorlar ama içi boş. Seni beslemeyecek. İçi boş. Evet. Biz buna bakıyoruz. Dediğim gibi Apollos'a bir laf atıyor. Hey dikkat et. Sen güzel konuşmayı becerdin ama daha ötesini düşünmedin. Biz gene Apostolların İşleri 18'de okuyoruz. Apollos İskenderiye, yani bugünkü Aleksandria, Mısır'da bulunan bir kasabadanıydı. Ve orası okumuşluğun merkeziydi. Ve Yahudilerin merkezi orasıydı. Dil Filistin'de. Ama Aleksandria'da, İskenderiye'de. Evet, ve kendisi de Apollos çok büyük bir konuşmacıydı. Ama herhalde Paulus demek istiyor ki, Apollos sen çok fazla dikkat etin, güzel vaaz veresin. Ama topluluktaki imanlıların hayatlarına dikkat etmedin. Onlar nasıl yaşıyorlar diye. Herkesi kabul ettin, herkesi vaftiz ettin. Ve sonra öyle günahlar ve bedenci düşünceler ortaya çıktı mı hiç şaşma. Sanki Apollos'a öyle bir laf atıyor. Pavlus burada çok zengin, kıymetli eşyalarla süslenmiş bir tapınağı canlandırıyor. Değil mi? Hem Korint'teki put tapınakları, onlar süper zenginiydi. Ve aynı zamanda Yeruşalim'deki tapınağı konuşuyor. Ve kimsenin aklına gelmeyecek, biz öyle bir ev, böyle bir tanrının şerefine yapılmış bir binada, yani öyle bir ev yapmaya kalkarsak, kimsenin aklına gelmeyecek düşük materyal kullansın. Öyle değil mi? Her şeyin en iyisini kullanacağız. Altın, tamam. Luka 21:5'te şöyle yazıyor. Ve bazıları Allah evinden için konuşuyordu, yani Yeruşalim'deki. Nasıl güzel taşlarla ve ehalinin adadığı bahşişlerle süslenmişti. Görüyor musunuz? Kimsenin aklına gelmeyecek öyle bir bina tahtadan yapsın. Olur mu böyle bir şey? Bir Tanrı'nın şerefine yapıyorsun bir ev ama tahtadan. Olur mu ya? Güzel, sağlam mermer taşlar dururken. Kimsenin aklına gelmeyecek, içeriden süsler yapalım kamıştan, ottan. Ne boya? Hani bir haftada çürüyen materyal. Olamaz. Ve biz biliyoruz, yeni ve asıl Allah evinin taşları biziz. Diri taşlar. Petrus diyor ki, diri taşlarsınız. Ve Pavlus bu fikri devam ediyor. Yeniden doğmamış insanlarla kalıcı bir kilise yapamazsın. Yeniden doğmamış insanlarla kalıcı bir kilise yapamazsın. İnsanların toplantıya katılmaları tek başına bunu göstermez. Korint'te kalabalık vardı. Kalabalık dediler. Belki yüzlerce imamdı. İlahi söylediler. Hatta yazıyor. Siz bir ara geldiniz mi? Herkesin bir ilahisi var. Demek hafta arası yeni ilahiler yazardılar. Bir toplantıda bakın kardeşler Rab bana ne ilahi verdi. Çok ruhsal yapardılar. Dillerde konuşurdular. Yabancı dilde. Mucize. Hatta peygamberlik bile yapardılar. Birçok kişi kalkıp peygamberlik yapardı. Allah bana konuştu. Ve aynı kişiler insan seçiyor. Fukaraları hor görüyorlar. Birbirlerine dava açarlar. Zina ve sarhoşluk ederler. Nasıl olabilir? Bunlar kutsal ruhla dolusunuz da. Evet. Ama her kilise o kadar aşırı değil. Yani birçok kilise çok sakin, dışarıdan baktın mı çok namuslu. Hani diyoruz her şey sırada. Her şey sırada. Bir kilise ne zaman notunu alabilir? Yani otsenkasını ne zaman alacak? Nasıl belli olacak? Acaba Rab ne not verecek bu kiliseye? Yani ne kadar meyvesi, neden belli olacak? Neden bilebiliriz acaba? Bizim kilisemiz altın, gümüş ve değerli taşlarla mı yapılmış? Yoksa tahta, ot ve kamışla hangisi? Biz neyiz? Biz nasıl ölçeceğiz bunu? Kaç para veriliyor diyor mu? Yoksa ne kadar canlı mı? Ne kadar müzik mi yapılıyor? Nasıl ölçüyor? Ve Pavlus bize bir fikir veriyor. Biliyorsunuz mu? Bir kilisenin kalitesi nasıl ölçülüyor? Ateşle. Ateşle diyor Pavlus. Ah! Ya, yapma, yapma, öyle şey konuşma. Ateşten belli oluyor diyor. Pavlus kendisi diyor ki ateşte belli olacak. Ateşten geçerken belli olacak. Ve o ateş iki türlü. İki türlü ateş olabilir. Büyük ve küçük, gökte ve yeryüzünde. Bir gün gelecek. Pavlus diyor o gün. O gün gelecek. O gün kilisenin kalitesini belli edecek. Yani Rab'in günü. Ve Rab'in günü eski antlaşmada defalarca geçiyor. Pavlus o günü pastorların aklına getiriyor. Öyle bir gün olacak diyor. Nasıl bir gün bu Rab'in günü? Dünyanın son günü. 2. Petrus 3:10-12'ye kadar şöyle açıklıyor. Rab'in günü diyor bir hırsız gibi gelecek. O günde gökler büyük gürültü ile yok olacak. Her şey kıvımcıklarına kadar kızgın ateşin içinde eriyecek. Dünya ve onun üzerinde yapılan işler de büsbütün yanacaklar. Ya bu kadar çalıştın, bu kadar uğraştın hayatta, öldürüp attın kendini bir ev için, bir düğün için bilmem ne, hepsi yanacak diyor. O günde gökler ateşin içinde yok olacak. Her şey de kıyımcıklarına kadar o sıcaklığın içinde eriyecek. Pavlus diyor ki o gün o büyük ateş gösterecek bir kilisenin kalitesini. O zaman tam olarak anlaşılacak. Acaba bu kilisenin notu nedir? Bugün birçok kiliseler var. Kalabalık, kocaman, hani aktif. Korint'teki kilise de öyle görünürdü. Aynı görünüyordu. Dışarıdan çok ruhsal bunlar, çok duhumlu. Ve Korint kilisesinin bir ikizi vardı, Efes. Pavlus orada kurdu. Orada 2 sene kaldı. Ve o da çok çalışkan bir kilise oldu. Ve açıklama Vahiy kitabında 2. bölümde İsa görünüyor Yuhanna'ya ve 7 kiliseye bir not veriyor. 7 kilise diyor ki sen altın, gümüş ve değerli taşlardan mı yoksa tahta, ot, kamıştan mı yapıldın? İşte bu ayrımı İsa o zaman söylüyor. Ve Efes'te bulunan arasında. Ve Efes'i övüyor ve diyor ki sen çok çalışkansın. Çok doğru öğretişler var sende. Yanlış öğretişe sapmadın, dayanmak var, baskıya dayandın, her şey var ama ilk sevgini bıraktın. ilk sevgini bıraktın. Evet, bu büyük ateşte belli olacak. Ama bu büyük ateşin yanı sıra bugünlerde bile küçük ateşler var. Ve onlar aynı iş yapıyorlar. Bir ateşin içinden geçerken bir kilisenin asıl durumu belli olacak. O zaman bu zor günleri içinde, baskı zamanların içinde belli olacak ne kadar imanlısın ve bir kilisede ne kadar ruhsal, ne kadar imanlı. Bizim işlerimiz tıkırında giderken, hayat güzel iken canlı kilise olmak kolaydır, değil mi? Herkesin cebi sıcak, hastalık yok. O zaman haleluyalar uçuyor. Çok kolay. İşte o durumda çok kolay Rab'ı hizmet edersin. Çünkü rahatsın. Ama ne vakit problemler başlıyor. Ne vakit toplantılar yasak ediliyor. Ne vakit sana seçme hakkı veriyorlar. Sen gene Hristiyan ol. Sana karışmıyoruz. Ama bizim gibi düşüneceksin. Hükümet diyor. Sen Hristiyan kalabilirsin ama bizim gibi düşüneceksin. Her bir konuda biz sana öğretiyoruz. Nasıl düşüneceksin? O zaman sen ne yapacaksın? Hangi yolda bulunacaksın? O durumda bir kilisenin kalitesi belli oluyor. Dünyanın en büyük devleti kalabalık Çin, Kitay. O da 2. Dünya Savaşı'na kadar bir vakit 6.000 misyoner işledi. Tabii büyük bir devlet ama 6.000 misyoner düşünebiliyor musunuz? 6.000 misyoner değişik devletlerden ve onlar orada dururken birkaç kişi imana geldi Çinlilerin. Bir kilise oluştu. Yavaş yavaş büyümeye başladı ve herkes dedi ki çok şükür hani bu olacak. Ama 1949'da büyük bir darbe oldu. Mao Zedong, duydunuz mu onun adını? Çinlilerin büyük diktatörü. Hitler'den iki kat daha fazla kişi öldürmüştü bir kişi. Bu Mao Zedong bir komünist diktatör başa geçti ve kiliseleri kapattı. Önderlerin hepsini mahpusa attı. Birçoklarını öldürdü, idam etti. Bütün misyonerlerini kovdu. Bir tane kalmadı. Ve kilisede kaçak oldu. Kaçaklı olarak toplantı yaptılar. Tarlalarda, köylerde, ahırlarda, hayvanların yanında, ormanda. Öyle toplantı yaptılar. Ve dışarıdan bakıp herkes dedi, Kray, bu Çin kilisesinin sonudur. Bunca sene bu misyoneler boşa çalıştı. Bir şey kalmadı. Bu içim yok olacak. Öyle görünüyordu. Komünizme öyle büyük bir nasıl bir blok öyle büyük bir düşman gibi gözüküyordu. Bu sanki hiçbir zaman kalkmayacak. Ne zaman 35 sene sonra yeniden turistler gelmeye başladı Çin'e. Bir de baktılar kilise yok olacağına devam etti. Hatta korkunç bir biçimde büyüdü. 5-6 kat büyüdü bu baskı zamanlarının içinde. Onlarca milyon kişi imana geldi. Hepsi saklı olarak. İşte ateş kilisesinin nasıl olduğunu gösterdi. Eğer sağlam bir temel üzerinde kurulmamış olsaydı o kilise yok olacaktı. Eğer başka bir temel için, hani başka bir sebep için gelirsen, bir kilise bu eğlence müjdesi, bu şifa müjdesi, zenginlik müjdesi üzerinde kurulursa ateş içinde yanacak. Nasıl Allah idi bu Allah? Nasıl izin verecek biz bu kadar çeki görelim diyecekler. Ve masal bütün olarak yok olacak. Ateş kilisenin kalitesini gösterecek. Son olarak hani az önce okuduk 1. Petrus'tan dünyanın sonu için. Ve Petrus devam ediyor. 2. Petrus 3. İşte madem bütün bu şeyler bu biçimde yok olacak, siz ne gibi kişiler lazım olasanız. Madem biliyorsun ateş gelecek kilisenin üzerinde. Geçen seneden biri bunu anlamadın mı? Hatırlıyor musun? Geçen tam bir sene önce 13 Mart'tan sonra ilk yasaklar gelince panika çok büyük oldu. Ne yapacağız? Kilise yok olacak. Toplanamıyoruz. Her şey yasak. Ve devam ediyor. Biz burada çok rahatız Bulgaristan'da. Avrupa'daki kardeşlerimiz öyle bir baskı altında. Kenarı yok. Ateş gelince biz kendi kendimizi sormalıyız. Ne biçim insan olmalıyız? Nasıl insan olmalıyız? Petrus bunu soruyor. Dünyanın sonu, ahiret. Herkes inanıyor ama kimse inanmıyor. Herkes evet evet diyor ama kimse aklına takmıyor. Boş ver. Ahiret olacak ama sanki beni ilgilendirmez. Ve Petrus soruyor, nasıl? Ne gibi kişiler lazım olasınız? Nasıl da lazım kutsallık ve Allah korkusu içinde bir yaşam süresiniz? Kutsallık ve Allah korkusu. Paulus 2. Korintliler mektubunda Korint Kilisesi'ne diyecek ki birçoklarınız Allah'ı tanımıyor. Ağlanasınız diye bunu size yazıyor. Olabilir mi bir imanlı Allah'ı tanımasın? Olabilir. Allah korkusu olmayınca her türlü hareket yapacak, her türlü laf söyleyecek, her türlü duruma girecek. Çok örnekler gördüm bu konuda. Çok büyük laflar ama görüyorsun Allah korkusu yok. Ve Petrus diyor nasıl Allah korkusu ve kutsallık içinde yaşasın. Ayet 12. Nasıl da lazım Allah'ın günü gelsin diye dört gözle bekleyesiniz. Ve ona doğru hızla ilerleyesiniz. Ateş. Biz ateşten kaçacağımıza diyor oraya doğru koşuyoruz. Daha çabuk gelsin diye. Maranata. Kim bunu söylüyor? Sadece baskı gören bir kilise Maranata diyebilir. Rab tez gel. Ama halimiz, vaktimiz iyi mi? Toplulukta rahat mıyız? Çok güzel ilahicikler söylersek, her şey sırada giderse, Rab gelme. Şimdi gelme. Gelebilirsin ama daha sonra. Öyle bir duygu olacak insanlarda. Ve bu da nasıl yazıyor? Allah'ın günü gelsin diye dört gözle bekleyesin. Sen, ben, biz dört gözle mi bekliyoruz yoksa? Ve ona doğru hızla ilerleyesiniz. Rabsiz olsun.